451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, sevgili Ümit Alan'la beraber yeni medya artık yeni değil bölümünü konuşacağız. Özetle 2008 civarında Lehman krizinin oluşmasıyla beraber dünyada oluşan bu yenilik enerjisi, yenilik arayışı, hatta ihtiyacının yükselip 2020'lere, 21'lere hatta 22'ye kadar neredeyse bambaşka bir dünya kurma vaadiyle nasıl bir yolculuk geçirdiğini, ama bundan sonra da işlerin nasıl tamamen tersine döndüğünü, yeni medyanın artık niye yeni olmadığını, yeni medya ile merkez medya arasında neden hiçbir fark kalmadığını ve bundan sonra nelere gidebileceğini konuşacağız sevgili Ümit'le beraber. Ümit, sen programımızın adını değiştirelim diyorsun galiba.
Evet, eski medya 451 diye ya da sadece medya 451 diye. Sadece tutarak olmuyor. Medya.
Abi ben 451 deyip çıkalım.
450 evet. Herkes çözmeye çalışsın. Ne demek istiyor bunlar?
Şimdi onlar düşünsün.
Medya diye bir şey de kalmadı aslında.
Yani şimdi bunu biraz şey yapacağız. Bunun serüvenini bir anlatacağız. Yani bunun bir kere başlangıcı. Yani bizim yeni medya dediğimiz şey sosyal medyaların çıkışı veyahut da YouTube'un popülerleşmesinden falan ibaret bir şey değil. Bir fikirdi. Dünyada eninde sonunda 68 kuşağının da zamanında yaptığı gibi bir takım gençlerin dünyada olan bitenlere, belki kısmen biraz orta yaşlarında olan bitenlere isyan edip yeni bir dünya kurma ihtiyacının tezahürüydü bir bakıma. Bunun tarihçesini şuradan çizebiliyoruz. 2008 Lehman kriziyle başlıyoruz aslında. 2008 Lehman krizi 2008 Eylül'de gerçekleşti ve dünya bunun gerçekleştiği 2009'da hissetmeye başladı.
Bu arada Twitter'da 2007'de kuruldu.
Facebook'da
2004'te aynı aşağı yukarı eştaş, yaştaşlar.
Çok çoğu. Önemli bir tarih o tarih. Evet. 2007-2008. Evet. 2008 Ekim'inde de aslında Satoshi Nakamoto'nun o meşhur Bitcoin White Paper duyurusu çıkıyor. Merkeziyetsiz dijital para birimi duyurusu işte. O zaman 2009'da 0,09 sent.
Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkmış mıydı ya? Öyle
bilmiyorum
son dönemlerde öyle bir tartışmalar var.
Bilmiyorum.
Evet.
Bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim
o
yok.
O da çıkarsa bütün bir yüz kaçacak işin.
Çıkmış olabilir. Abi evet. Yakından takip etmediğim bir alan kripto. O yüzden ne desem palavra olur.
Yalanlandı. Birisi ben olduğunu iddia etti. Sonra o olmadığını kanıtladılar falan öyle bir.
Ama birisi var sonuçta. Ama bilmediğim konuşayım. Mukayyet yapmayayım.
Evet.
Şimdi bunun ardından tabii dünya hareketlenmeye başlıyor. Yani dünyada çok şey değişiyor Lehman kriziyle beraber. Bir kere öncelikli olarak zaten Batı dünyası kendi ekonomisini kurtarmak için önce ABD sonra Avrupa çok büyük kurumları, işte bu too big to fail ne denir Türkçe, ona nasıl denir, yok olmak için çok büyük veya başarısız olmak için çok büyük diye bir çevirisi var bilmiyorum. Too big to fail denen devasa firmalar ve bankaları kurtarmak için müthiş bailout yani destek paketleri açıklamaya başladı. Ama bunların yapılmasına rağmen ABD'de yaklaşık 10 milyon kişinin bütün bu desteklere rağmen mortgage'larını ödeyemeyip evlerini kaybettiğini fark etmesiyle çarşı karıştı. Ve çarşı karışınca tabii başka şeylere dikkat etmeye başladı insanlar. Mesela örnek verilmesi gerekirse mesela Citigroup'a verilen destek kurtarma paketi 20 milyar dolardı. Citigroup'un bu paranın 5.3 milyar dolarını şirketin üst düzey yönetici ve CEO'larına prim olarak verdiği ortaya çıktı. Benzer bir şey Goldman Sachs için geçerli. 10 milyar dolarlık kendisine verilen paranın 4.8 milyar dolarını CEO'lara ve üst düzey yöneticilere verdi. C-level executive'lere verdi yani. Şimdi bu tabii ortalığı iyice karıştırdı. Çünkü ekonomi batmış, vatandaş bütün yardımlara rağmen evini kaybediyor, işsiz kalmış, korkunç bir krizin eşiğindeler ve devlet yardım yapıyoruz derken devasa bankaların zaten ekonominin bu halde olmasından sorumlu olan CEO'ları ve yöneticileri kendilerine yağlı yağlı milyar dolarlara varan bonuslar aldılar. Şimdi bunun üstüne artık gerilim çok arttı. 2011 Ağustos'unda %99 hareketi başladı ABD'de. %99, we are the 99%, yani biz ülkenin %99'uyuz. Siz %1 ne haddiniz ola kendinizi kurtarıyorsunuz. Esas bizim kurtarılmamız lazım hareketiydi. Bu zaten 2011 Eylül'ünde Occupy Wall Street'e dönüştü. Buna paralel dünyanın geri kalanında da Şubat 2011'de yine Yemen ayaklaması.
Evet. Arap Baharı denilen
şeyler. Arap Baharı denilen hareket başladı. Mart 2011'de Suriye ve bu devam etti. Türkiye'de de 2013 Mayıs sonunda ve Haziran başında başlayan gezi ayaklanmaları. Bunun aslında bütün dünyaya yayılan bir hareketti bu. Biz şeyi çok net olarak gördük. Bu hareketin birçok açıdan sizin düzeninizi, sizin sisteminizi istemiyoruz'a dönüştüğünü gördük. Ya yani mesela kripto paraların aslında buna paralel değer artışı da bunu destekledi. Çünkü tabii ki Batı ülkeleri çok yüksek miktarda para basıp piyasaya dağıtınca, bu para hareketlenince bu da destekledi bunu, ama kriptonun sadece değer kaybetmesi değildi mesele. Başta söylediğimiz gibi bir fikir oluşuyordu. Kripto aslında değişiklik alınabilen, satılabilen dijital bir ürün. Buna para birimi denmesi bir aşamaydı. Ki bunun bir para birimi olarak kullanıldığını çok ender görüyoruz hala. Bir para birimi olduğunu pek söylemek mümkün değil. Herhangi bir emtia olarak hayatına evet. devam ediyor. Ama bunun para birimi olacağına dünya inandı, çünkü böyle bir ihtiyaç vardı. Çünkü sonuçta söylenen şey, sizin paranızı da istemiyoruz, sizin bankalarınızı da istemiyoruz, sizin devletinizi de istemiyoruz, sizin siyasetçilerinizi de istemiyoruz, sizin medya kuruluşlarınızı veyahut da medya kahramanlarınızı da istemiyoruz. Yeni dünyayı kendimiz kuruyoruz. Ve bu medyaya da son derece sert bir şekilde yansıdı tabii. Yeni medyada çok sert gelişmeler oldu. Hatta o kadar oldu ki 2016'da yeni medyanın aslında çok büyük etkisiyle Donald Trump seçildi ABD'de. Şimdi biz tabii o tarihte bilmiyorduk Cambridge Analytica gibi oyun bozan aktörlerin işin içinde olduğunu veyahut da QAnon denen hareketin nasıl manipüle ettiğini insanları evet. falan bilmiyorduk. Ama internetteki haberler seçimin sonucunu etkiledi. Artık yeni dünya, yeni medya bambaşka bir yere gidiyorduk. Ve bu tabii sonra da devam etti. Yani aynı 2013'te Black Lives Matter hareketinde olduğu gibi hareket yeni medya üzerinden çok sert bir şekilde yayılmıştı. 2017'de Harvey Weinstein ve Me Too hareketi de internet üzerinden normalde olamayacak bir şey oldu. Tabii bu hareketlerin hepsinin sonunda vardığı yerler tartışılır, haklıdır, haksızdır, bu ayrı bir mevzu. Ama bu yine yeni medyanın dünyayı değiştiren gücünü gösteren bir başka olaydı ve artık yeni medya çok büyümeye başladı. Çok büyümüştü, çok güçlü olmuştu. Bu güç hatta gittikçe öyle arttı ki sizin sisteminize ihtiyacımız yok, düzeninize ihtiyacımız yok. Kripto paralar çok çok değer kazandı. Birçok insan banka yerine acaba buraları mı yatırım aracı olarak kullansak, borsa yerine burayı mı kullansak diye gittikçe büyüyordu. %100 binden çok daha büyük bir değer artışı yaşadı kripto kuruluşundan beri o tarihe kadar. Bu iyice ilerledi. 2018'de TikTok büyük bir patlama yaptı. O da yepyeni bir medyaydı. Bu arada YouTube artık uçmaya başladı. Televizyondan daha çok izlenen, daha çok para kazanan bir alan insan ortaya çıkmıştı. Yeni insanlar, yeni yüzler, yeni figürler. Artık televizyondaki yorumcular birçok insan tarafından dalga geçilecek insanlar gibi görülürken YouTube'da, Twitch'teki insanlar izlenmeye başlanmıştı. 2019'da bir e-spor oyuncusu veya Twitch'te yayın yapan bir bilgisayar oyuncusu olan Ninja $50 milyon karşılığı Microsoft'un yeni dijital platformu Mixer'a transfer oldu. Artık internette oyun oynayan çocuklar sadece e-spor ve sponsorlarla değil, kendi başına yaptıkları yorumlarla bile, kendi başına yaptıkları işle bile birçok televizyoncudan, dünyanın en meşhur insanlarından daha büyük paraya transfer olabiliyorlardı. Yine yeni dünya iyice kuruluyordu. Ve bu devam etti. Yani 2020'de Joe Rogan Spotify'a $100 milyon transfer olmuştu, hatırlıyorsun. Yani yeni kurulmuş, evet. çok daha küçük bir alanı işgal eden, ki podcast bölümümüzde bahsetmiştik bundan. Joe Rogan'ın televizyona veyahut da bir başka merkez medyaya değil, Spotify gibi yepyeni bir alana $100 milyon ücretle transfer olması. Bu da ama, artık yeni medyanın.
Ama YouTube'daki izleyicilerini taşıyamadı.
O çok sonraki olay. Zaten oranda, evet. çok haklısın. Zaten evet. sonuçta yeni medyanın yükselişini anlatıyoruz şu an ama yeni medyanın yeni olma sebepleri düşüşünde tabii ki bunlar var. Ve bunun gibi daha çok fazla şey sayabiliriz. Dünyada hepimiz artık bir şeye ikna olmuştuk. Yepyeni bir dünya geliyor. NFT'ler çıkıyor. Metaverse gibi bir şey belki olabilir. Biz ikimiz hiç inanmamıştık buna ama yine de bir fikri heyecan vardı. Onun yerine başka bir şey gelebilirdi. Ve derken 2022'den itibaren iş tersine döndü. Medya devleri küçülmeye gitti. Netflix gibi streaming platformları televizyonlardan, sinemadan daha büyük paralar verirken daha az para veren kurumlara dönmeye başladı. YouTube artık dünyada yeni kahramanlar, yeni yüzler, yeni kurumlar çıkaramaz. Aynı insanların içerik yapmaya devam ettiği yerlere döndü. Instagram'da artık yepyeni yüz çok daha az çıkmaya başladı. Yeni fikirler eskidi. Sosyal medyada ilginç bir devrim ve iletişim yeri olmaktan çıkıp artık dezenformasyon ve trollerle manipülasyon yerine tatsız bir alana dönüştü. Ve çok daha fazlası. Şimdi burada sözü sana vermek istiyorum. Senin evet. özellikle sosyal medyadan başlayalım istersen. Hı-hı. Yani bunun tek tek parça parça da konuşabiliriz ama yeni medya artık yeni değil. Sosyal medya nasıl böyle oldu abi?
Evet. Şeyden başlayalım istersen. Aslında sosyal medya niye var oldu? Hı-hı. Nasıl var oldu kısmından? Bu Amerika'da internetin ilk yıllarında, yani yaygın internetin, evlere giden internetin ilk yıllarında oluşan bir ihtiyaç üzerine aslında çıktı. Hı-hı. İşte çeşitli forumlarda tartışmalar yaparken yasal sorumluluğun kime ait olacağı tartışmaları başladı. Hı hı. Yani insanlar bu yüzden platformlaşamıyordu internet siteleri. Çünkü birinin yazdığı yüzünden sorumlu tutulma endişeleri vardı o serverların ya da sitelerin sahiplerinin. Çünkü böyle bir yasal boşluk var burada. Evet. Ben bir şey yazacağım, sen de suçlu olacaksın gibi. Ve Amerikan İletişim Özgürlüğü Yasası'na 230. madde diye, Section 230, yarısı İngilizce yarısı Türkçe söyledim ama bir madde girdi.
Yine benden iyisin evet. Abi.
Ne?
Benden iyisin ne başarılı.
İşte bu maddeyle birlikte platformların doğuşunun yolu açıldı. O da bu madde ne diyordu? Bir platformda yazılan bir mesaj ya da paylaşılan bir içerikten o platformun sahibi değil, yazan kişi ya da paylaşan kişi sorumlu olur şeklinde bir sınırlama getirildi. Eğer bu sınırlama getirilmeseydi sosyal medya olmazdı. Sosyal medyanın giden yol böyle açıldı. O zaman ne olurdu?
Twitter'da, yani yayınlandığı yerin sahibi sorumlu değil. Dolayısıyla yayıncı olmak aslında çok daha risksiz bir şey oldu.
Evet, eskiden yayıncılar televizyonda söylenen bir şey için bütün televizyon kanalı kapatılıyordu. Hı hı. Televizyon sorumlu, sahibi sorumlu tutuluyordu ya da programın yapımcıları sorumlu tutuluyordu. Birçok yere kadar gidiyor olay.
Dolayısıyla bununla sansürsüz bir medya çıktı böyle
evet,
ortaya.
Bununla birlikte bir yeni medyanın doğuşuna aslında bir ön alındı 90'lı yılların sonunda, ortalarında. Böylece sosyal ağlar oluşmaya başladı. Aslında sosyal ağlarla sosyal medya arasındaki farkı da burada bizim bilmemiz
sosyal
lazım.
Sosyal ağ dediğimiz aslında 2000'in ilk başında çıkan haliyle Facebook, Yonca gibi yerlerden bahsediyorsun
evet,
değil mi?
Evet, ilkokul arkadaşlarımızı bulmak için girdiğimiz
peki,
Facebook.
Sosyal medya arkadaş nedir abi buradan?
Sosyal ağdan sosyal medyaya geçiş artık tanımadığın insanlara da ulaşma fikriyle birlikte sosyal ağ. Çünkü sosyal ağa girdiğimde ben ya arkadaşımla buluşuyordum. Eskiden tanıdığım, fiziksel hayattan tanıdığım arkadaşımla.
Doğru. İlkokuldan arkadaşlarımızı işte arayarak başlamıştık değil mi Facebook'ta?
Evet. Sonra ne gerek varsa. Sonra da üzerine yani çok hayal kırıklıkları olduğu süreçte. Onun üzerine onun arkadaşlarıyla tanışmaya başladık. İşte o da bir şeydi. Çünkü normalde de sosyal ortamlarda böyle tanışırız. Hı-hı. Arkadaşımızın arkadaşı gelir. O bizim de arkadaşımız olur. Bizim arkadaşlarımız da onların arkadaşı olur. Bu sosyal ağ aslında. Birbirimizi etkileyerek büyüyoruz. Bu kadar şeyden. Fakat sonra artık bu platformların reklam ihtiyacı, platformların para kazanma ihtiyacı doğdukça bunu yükseltmenin yolları aranmaya başladı.
Burada şu söylediğine küçük bir nokta girebilir miyim araya? Zaten bütün bu dönüşümde aslında bu kurumların çok büyüyüp son derece kapitalist sayıklarla bu özgür alanı çok daha sert ve agresif reklam edinme alanlarına çevirmesi, evet, bunun başında bahsettiğim sansürsüz ve özgür ifade halini epey bir dönüştürdü aslında değil mi?
Evet, dönüştürüyor çünkü artık reklam verenlerin kontrolüne sunmak istedi. İşte o zaman da bizim
retweet fonksiyonunun tabii etkisi çok oldu değil mi?
2009 yılında Twitter daha evvelden de yapılıyordu ama daha evvelden başkasının, mesela senin yazdığın tweet'i ben alıyordum, kopyalıyordum. Başına RT yazıyordum. Aslında bunu kullanıcılar icat etti. Kullanıcılar bunu böyle yapmaya başladı. Kullanıcılar başkalarından gördükleri şeyleri işte onun @ ismini yazarak paylaşmaya başladılar. Ben o dönemi hatırlıyorum Twitter'da öyle paylaştığımızı. Yani senin tweetini görüp beğeniyorum, kopyalıyorum, başına RT yazıyorum. Senden aldığım belli oluyor yani şey yapmadığım. Twitter'da bunu görünce dedi bu güzel bir şey ve retweet butonunu otomatikleştirdiler, icat ettiler. Yani başkasının şey. Aslında bu yeni medyanın icadında, yeni medya, sosyal medyanın aslında sosyal ağdan sosyal medya dönüşündeki en büyük kırılma noktası retweet'in icadıdır.
Bununla ilgili küçük başından bir şey söylemek istiyorum. Retweet fonksiyonu aslında ekonomik olarak da, ulaşım olarak da diğer sosyal medyalardan çok daha küçük olmasına rağmen Twitter'ı en sosyal medya yapıyor bence.
Evet.
Çünkü ya yani büyük sosyal, büyük linçlerin mesela Twitter'dan olmasının bir sebebi var. Ya yani mesela Facebook çok daha büyük, YouTube çok daha büyük veya Instagram çok daha hareketli. Ama hep Twitter'dan oluyor. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Mesela YouTube aslında içeriklerin sana ulaşımı açısından sosyal. Yani senin normal olarak aramadığın şeyleri sana ulaştırabiliyor. Ama senin insanlarla kurduğun iletişim açısından sosyal bir platform. Yani şöyle söyleyelim. Sen orada bir yere bir yorum yazdığında görmüyor insanlar. En üstteki yorumları görüyor insanlar.
Evet.
O yorumun tekrar başkasıyla paylaşılması gibi bir fonksiyon yok. Aynı şey Instagram için de geçerli. Instagram aslında asosyal bir platform. İçerikte senin yazdıkların açısından. Yani sen tabii ki şu açıdan sosyal. Hiç tanımadığın insanları görüyorsun, fark edebiliyorsun. O açıdan nispi bir sosyallik var. Ama sen bir yere bir şey yazdığın zaman o yazdığının aynı Twitter'daki gibi viral olması ve seni başkalarının önüne çıkarması gibi bir olasılık yok. Dolayısıyla fotoğraflar dışında hiçbir sosyalleşme olanağı yok bu alanlarda.
İşte o zaman sosyal
viral olma olanağı diyorum.
Sosyal medyaya dönüşmüyor aslında o. Bu bir şeyde kalıyor. Ve son olaya bakalım mesela. Bizim bu pro kaydı yaptığımız sıralarda geçen hafta sonu işte bir ıstakoz meselesi çıktı. Şebnem Bursalı bir AK Parti milletvekili. Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu Instagram'da story olarak paylaşmış. Ama bu olay Instagram'da değil Twitter'da yayıldı. Evet, biri Instagram'dan aldı ekran görüntüsünü, Twitter'a koydu. Twitter'da milyonlarca kişi, binlerce kişi retweet yaptı ve böylece yayıldı. Bu olayı gündeme getiren, işte aslında Instagram ve Twitter arasındaki farkı çok iyi gösteriyor. Ve o retweet tuşunun aslında retweet'in icadının ne kadar büyük bir olay olduğunu da gösteriyor. Evet. Ki zaten retweet'i icat eden, yani o butonun ilk koyulma fikrini bulan insan, Twitter'da çalışmıyor şu anda, çok pişman olduğunu belirten açıklamalar yaptı bana. Röportajlar verdi. Bunu eski bölümlerden birinde işlemiştik. Yani 14 yaşında çocukların eline dolu silah vermiş gibi olduk gibi bir açıklaması var.
Ama eninde sonunda bu birçok insana çok büyük bir güç verdi. Çünkü güç verdi ve geleneksel medya kahramanlarının önünde bir anda yepyeni karakterler, yepyeni figürler dünyada herkese ulaşır oldular bu sayede. Facebook bu çok büyük bir devrim de yarattı.
Facebook
yani.
Bunu ancak 2012'de tam olarak taklit edebildi ama o da artık işe yaramadı. Facebook'ta paylaş butonu tam olarak 2012 civarında şeye girdi aslında. Başkalarının yaptıklarını paylaşmak. Kendininkini yeniden paylaşıyordun da başkalarınınkini paylaşmak ve böylece yeni medyanın da önü açılmış oldu. Fakat bu sefer platformlar şuna sevk etti. Platformlar dediler ki buradan biz çok retweetlenen içerikleri algoritmik olarak
Öne çıkarırız
ve bu öne çıkarmaya
çünkü
beraber
daha çok para kazanırız.
Daha çok insanlar kalır. İnsanlar çünkü heyecanlandıkça, duyguları manipüle edildikçe bir platformda kalmaya karar veriyorlar. Öfkeli akıştan bahsetmiştik ya algoritmalar bölümünde.
Birazdan
ilk sezondaki.
Programın sonuna doğru Reuters'de 50 ülkeden dijital dünyayı domine eden 300 yayıncıyla yapılan yayıncıların fikirlerini atan bir anket var. En sonunda onu okuyacağım. Orada da şeyi görüyorsun. Yayıncıların, okurların ve izleyicilerin iyi olması ve mutlu olması gibi bir niyetleri yok. Sadece dikkatleriyle ilgileniyorlar. Çok ilginç.
Aslında Twitter'da
en büyük yayıncılar ve bunu söylemekten de utanmıyorlar bu arada.
Twitter özellikle Jack Dorsey zamanında uzun süre direndi bu algoritmik akışı varsayılan yapmamaya. Sonlara doğru artık şey yaptılar. Şu anda tamamen algoritmik akış şeyde Twitter'da da. Instagram'da zaten öyle oldu çok kısa bir sürede. Facebook'ta da öyle oldu. Bir süre sonra artık şu başlangıç çok eleştirilen bir şeydi. Ben niye takip etmediğim bir insanın içeriğini görüyorum? Ama insanlar sonra buna alıştılar. Yani takip etmediğim insanın içeriğini ben niye görüyorum? Retweet ederse görüyorum, onu anlıyorum. Mesela sen benim tanımadığım birini retweet ettin, ben seni takip etmek için gördüm. Bu mantıklı geldi insanlara. Ama bir süre sonra ne sen retweet etmişsin, ne herhangi bir arkadaşım paylaşmış, ben hiç takip etmediğim insanların içeriklerini görmeye başladım. Çünkü neden? Onlar daha dikkat çekici. Neden? Çünkü onlar duyguları daha manipüle ediyor. Yani retweet de etmemeye başladı bir süre sonra.
Daha yüksek reklam geliri sağladığı için sonuçta
daha fazla şey yaptığı
platforma.
İçin. Bu bir süre sonra arkadaşlarını görmemeye başladın. İşte Instagram'da bu Kardashian'ların, Kylie Jenner'ların, bu ünlü etkileyicilerin 2022 Ağustos'unda artık isyan bayrağı açtılar. Dediler ki arkadaşlarımı geri ver Instagram diye bir kampanya başlattılar. Bu da
abi
aslında
bana hiçbir zaman Kardashian'a falan çıkmadı.
Ne? Yok, onlar falan başlattılar bu şeyi. Yani artık arkadaşlarımızı göremiyoruz. Burası ne oldu demeye başladılar. Çünkü
kim kardeşim mi şikayetçiymiş bunlar?
İşte onlar. O
ne kadar saçma ya.
Etkileyiciler böyle bir hareket başlattılar ve bence mantıklı bir şeydi.
Çok mantıklıymış da yanlış yerden gelmiş yani.
Aslında onların avantajına olan bir şey. Çünkü sonuçta etkileyicileri görüyoruz daha çok. Fakat etkileyiciler buna isyan etti.
Allah
mantıklı
Allah.
Bir şeydi. Ama bu da tabii TikTok etkisi bütün platformlarda. Çünkü TikTok başlarda böyle başladı. Hani TikTok yapmadı. Twitter gibi önce arkadaşlarını alıştırayım, sosyal ağ olayım. Instagram gibi sosyal ağ olayım, Facebook gibi sosyal ağ olayım. Sonra yavaş yavaş sosyal medyaya dönüşüm. En sonunda yayıncı olayım çizgisine gelmedi. TikTok direkt yayıncı gibi başladı. TikTok 40 dakikada bir insanın 40 dakikalık bir hareketini izleyerek mükemmel bir şekilde onun neden hoşlanabileceğini, bütün profilini çıkartabiliyormuş. Yani 40 dakika vakit geçirdiğimiz zaman platformun içinde artık tamamıyla kendimize yönelik içerikler görüyoruz.
Evet, peki bir şeye bakalım mı?
Bu da bir yayıncılık yaptı işte. Yayıncı haline getirdi platformları. Çöküş de buradan sonra başladı. Çünkü şunu hatırladık biz. Televizyonu niye geleneksel medya diyorduk? Çünkü televizyonun karşımızda hiçbir şey yapmıyorduk. İzliyorduk, çekirdek çitliyorduk, kanal değiştiriyorduk. Çok pasif bir izleyici konumundaydık. Sonra yeni medyanın bize verdiği yenilik neydi? Kendimiz de paylaşabiliyoruz. Kendimiz de kendimiz gibi olanların paylaştığını görebiliyoruz. Bizim gibi sıradan insanların. Bu yeni olan buydu. Şu anda ne var? Şu anda yine tıpkı televizyondaki gibi bir takım insanlar televizyona çıkardı ünlü oldukları için ya da daha başarılı kabul edildikleri için. Olay yine ona döndü. Hı-hı. Yine Instagram'da bir takım etkileyicileri, ünlüleri ya da orada ünlü olanları görmeye başladık. Arkadaşlarımız kayboldu ve işte bu zamanda böyle olunca da yeni medyanın yeni medya olma fonksiyonu kaybolmaya aslında başladı. Gelenekselleşmeye başladı.
Burada tabii senin başta söylediğin yani bu işte hep diyoruz ya algoritmanın böyle geliştirilmesi, yeni medyanın Hı-hı. yeniliğini kaybedecek şekilde çok daha kapitalist kuruluşlar tarafından artık yönetilmesi kullanıcı ihtiyaçlarından evet. ziyade. Burada tabii reklam ve abonelik gibi fonksiyonların etkisi çok. Evet. Yani reklamın ve aboneliğin arayışının buradaki tam etkisi nasıl bir şey abi? Ne kadar etkiledi yani? Reklam arayışı ve abonelik sistemleri nasıl etkiledi bunu?
Şimdi bir defa reklam verenlere ilk önce sevimli görünmek durumunda oldular. Yani burada insanlar vakit geçiriyor. Burada insanlar sizin reklamlarınıza mükemmel bir şekilde hedeflenebilirler ve sizin reklamlarınızı görürler. Televizyondaki gibi herhangi bir izleyiciye değil, gerçekten seninle ilgilenmeye ihtiyacı olan ya da seninle ilgilenmesi gereken insana ulaşırsın gibi reklamcılara böyle bir cazibe sundular. Çünkü veri biriktiriyorlardı şeyde. Cory Doctorow var, Kanadalı gazeteci. Aynı zamanda medya teorisi üzerine yazılar da yazıyor bu tarz. Benim Türkiye'de yazdığım tarz yazılarda. Onun boktanlaştırma, İngilizcesi enchantification diye bir teorisi var.
Enchantification.
İşte boktanlaştırma diye çevirebiliyoruz onu Türkçe'ye. Bu platformların ölüşünü şöyle yazıyor. Birinci aşama kullanıcılarına iyi davranmak. Bizim Twitter'a, Instagram'a, Facebook'a işte ilkokul arkadaşlarımızı bulmak için girdiğimiz dönem. Çok iyi davranın çünkü bizi hiçbir para almadan...
İkna
ediyor ve herkesle buluşturuyor. Tanımadığımız insanlarla sevgili buluyoruz, arkadaş buluyoruz, sosyal çevre yapıyoruz, orada bir şey yapıyoruz. Bu birinci aşama. Daha sonra bizim buradaki hareketimizi ticari müşterilerine, reklam verenlere iyi davranarak daha iyi hale getirme aşaması. İşte bu da bu şimdi konuştuğumuz aşama. İşte mükemmel bir şekilde hedefleme olanağı vermesi, verileri biriktirerek ve bu da bir yere kadar gitti. Ama sonra platformlara bu da yetmemeye başladı. Çünkü çok büyüdüler. İnanılmaz büyüdüler. Daha fazlasını işte abone yapayım, mavi tık satayım, mavi tık değil, verification badge'ini önceden ünlülere veriyordum, şimdi herkese vereyim gibi bir takım fikirler çıkmaya başladı. Bir takım ayrıcalıklardan paketlenme ve tüm değeri geri almak için ticari müşterileri istismar etmeye başladılar. Bu aşamadan itibaren işte artık başkalaşım ve daha geleneksel bir yere gitme şeyi başladı. Televizyon da buydu zaten. Yani televizyon da bir ara televizyonun bir dönemini hatırlıyorum ben. Rütük falan girmeden, devreye girmeden önce bir şey izleyemez hale gelmiştik. Sen de hatırlıyorsun.
Hatırlamaz mıyım canım?
10 dakikada bir, 5 dakikada bir reklam giriyor.
Öyle.
Diziye başlıyorsun, reklam giriyor, bekliyorsun. Çünkü şey de
ve çok uzun reklamlar giriyordu.
Ve ne oldu? İnsanlar o reklamlardan sıkıldığı için streaming platformlarına gitmeye başladılar. Hı-hı. Ama streaming platformları da bir süre sonra aynı metodu izlemek zorunda kaldı. Şey satıyorlar, abonelik satıyorlar ama o da artık çok karşılayamıyor şeyi. Mesela YouTube Premium. Premium bence verdiği hizmete göre ucuz bir şey.
Aynı fikirdeyim ben de.
Çok ucuz çünkü o kadar çok reklam görmüyoruz ki orada. Bir saatlik bir yayın izliyorum, iki saatlik bir yayın izliyorum. Hiç reklam yok arada.
Yani YouTube'u çok buraya izleyen birisi için çok evet. çok cazip gerçekten.
Şimdi Facebook'um işte biraz önce yayından önceden konuşmuştuk. Facebook'un Amerika'da bir kullanıcıdan elde ettiği yıllık gelir, tekil kullanıcıdan elde ettiği yıllık gelir reklam satarak, yani onu reklamcılara pazarlayarak $200'larmış. Hı hı. $200'larmış. Şimdi sen o adama reklam göstermeyeceğim artık deme kararı aldığın zaman ayda $15-20 bir abonelik bedeli koyman lazım.
Ayda mı $200'mış?
Yılda. $200.
Ayda $15 koyman lazım ki o açığı kapattırsın.
Sen reklam göstermezsen ancak ayda $15-20 gibi paket satman lazım. Çok pahalı aslında o. Yani bütün platformları düşününce, belki Amerika için ucuz da, bütün platformlara ayrı ayrı para ödediğini düşününce aylık
şimdi Reuters araştırmasında onu da göreceksin. Bu medya kuruluşlarının aboneliğe çok daha eğilimli bir hale geldiğini. Peki
sıkışmaya başladı.
Bakalım bir evet. de. Yani şimdi bunlar evet, yani bu medya şirketleri kapitalistleşti, büyüdüler, daha rekabete girdiler ve bu rekabetten dolayı da artık insanların beklentileri yerine yatırımcılarının ve sermayedarların beklentilerine göre iş yapmaya başladılar. Hı-hı. Bu da tabii ki yeni medyayı da geleneksel medya gibi yozlaştırdı. Bir de pandemi oldu sonra yalnız.
Evet.
Şimdi burada bahsettiğimiz yani bu yeni medyanın düşüşünün hissedilmeye başladığı yerler 2022 gibi. 2023'te çok evet. netleşti bu. 2024'te artık tartışılmaz hale geldi.
Pandemi orada yanılttı. Platformlar dahil herkesi yanılttı.
Şimdi pandeminin evet. başlangıcında bütün bu medyalar, dijital ürünler, dijital oyunlar, işte bilmem ne, hepsi devasa yükselişler yaşadıktan sonra çok heyecan içinde. Hatırlıyorsun, Twitter bölümünde evet. de konuşmuştuk. Twitter da öyle ama işte atıyorum işte Blizzard da öyle, World of Warcraft'ı çıkaran, işte Spotify da öyle. Hepsi bir anda böyle acayip büyümeler yaşadılar. Deli gibi kadro aldılar falan. Sonra 2022'de geri adım atmak zorunda kaldılar ve daralmaya geçmeye başladılar. Evet. Ve dünyadaki neredeyse bütün büyük teknoloji şirketleri
çok büyük işten çıkarmalar yapıyorlar şu an.
Ve geleneksel medya bunu yapmak zorunda kalmazken dijital medya kuruluşları özellikle, yani Amazon'du, Facebook'tu, Twitter'da bilmem neydi, devasa işten çıkarmalar yapmak zorunda kaldılar. Hatta zaten Twitter'ın Elon Musk'a satılışı da o 2022'deki performansın sonucu zaten. 2020'deki evet. Çok daralmadan dolayı herkes elden çıkarmak istedi yani. Elon Musk da atladı. Aptal bir anlaşma yaptı belki ama.
3'te 2'sini çıkardı herhalde. Yani çalışanların çok küçük bir kısmı kaldı.
80'ini çıkardı işte. Sonuçta bununla beraber birçok şey değişti. Ama herhalde yani bu yeni dünya, yeni bir dünya kuruyoruz. Yeni para birimleri icat ediyoruz. Yeni yönetim sistemleri kuruyoruz. Aynı işte Arap Baharı'ndan, Occupy Wall Street'ten, Me Too'dan, Black Lives Matter'dan. Hepsi yönetim sistemi değiştirmeye yönelik hareketler. Sonuçta işte polisi kaldıralım falan gibi iddialar da var bunun içinde. Bütün bunlar 2022 gibi bitti. Nasıl oldu da 2022'de bu bahsettiklerimiz aslında çok bariz olmasına rağmen, yani yeni medya dediğimiz şeyin 2016'da Trump'ı Cambridge Analytica ve manipülasyonla seçtirmesi gibi şeyler. Nasıl oldu da bunlar fark edilmedi de pandemi sonrasında kaldı bu iş? Nasıl biz bu kadar geç uyandık bu işe? Yeni medyanın yeni olmayacağını, artık geleneksel medyaya benzeyeceğini ve hepsinin sermaye etrafına toplanacağını nasıl daha önce fark edemedi dünya?
Bence pandemi çok yanıltıcı orada oldu. Çünkü pandemide herkes bir anda yapacak başka bir şey olmadığı için platformlara aktı. Ve o ciddi bir dijital üretim oluştu. Karşılıksız bir dijital üretim. Çünkü o dijital emek bölümünde de bahsetmiştik birinci sezonda. Dijital emeklerin herkesin sonsuza kadar sarf ettiği ve şeylerin emrine verdiği bir dönem oldu platformların. Ve bu da inanılmaz bir şey yarattı. Hacim yarattı. Paylaşım hacmi. Ve hep böyle gidecek zannedildi.
Yani, hakikaten bu kadar büyük şirketler, bu kadar büyük şirketlerin etrafındaki bütün danışmanlar... Evet. Bunu projekte edemediler abi.
Evet.
Yani ulan millet evine kapandı diye internete çok daha
bunlar
fazla giriyor.
Bunlar bir gün
giriyor.
Evden çıkacaklar ama
diye. Sonra evden çıkacakları nasıl kestirememiş olabilirler? Yani biz hep böyle şey deniyor ya, işte dünyayı 5 büyük aile yönetiyor falan. Bu kafayla mı yönetiyorlar abi?
Yani bilemiyorum abi.
Ya bu, yani buradan şunu çıkarıyoruz çünkü. Bu devasa şirketleri yönetenler gerizekalı sürüsü herhalde. Yani... Abi nasıl devam edebilir ki zaten bu? Nasıl böyle bu kadar şaşırdı millet evet. Ya? Ben bazı şeyleri idrak etmekte zorlanıyorum. Mesela şeyde de aynı şey olmuştu. Pandemiden önce... Burada da konuşuyorduk zaten. Çin'de koronavirüs yayılmaya başladığında çıkan haberlerden 2020'nin ilk ayında, Ocak ayında bunun bütün dünyaya yayılacağı belliydi zaten.
Ama daha öncesini hatırla, .com balonu.
Aynı şey evet.
O nasıl aynı şey? Sonra Metaverse.
Ya böyle bütün dünya Metaverse göstere balonu. Göstere evet. Duvara toslayan devasa siyasetçiler, bugün AKP için aynı şeyi söyleyebiliriz zaten, göstere göstere duvara toslayan siyasetçiler, kocaman kurumlar, ya hiç kimse manevra yapamıyor abi. Çok acayip bir dünya hakikaten yani.
Bir yerden sonra hareket edemeyecek kadar büyük fantan hale geliyorsun. Şu an ben yapay zekada aynı şeyi görüyorum. Yapay zekaya öyle bir üşüşme var ki, öyle bir yapay zeka üzerinden her şeyi tanımlama ve her şeyin yapay zekalaşacağı üzerine öyle bir iyimserlik ve öyle bir hücum var ki, bunun da bir noktada bir balon etkisi yaratabileceğini, yani bir yerden sonra, çünkü bir yere kadar gidecek. Eğer AGI dediğimiz işte bu şeye, genel yapay zekaya gitmezse o zaman...
Gitmesi bekleniyor. Biraz buradan çıkıyor ama tabii göreceğiz.
Evet. Bana zor geliyor ve burada da şey görüyorum. Biz onu işte Metaverse bahsinde şeyde de yaptığımız konuşmada...
Metaverse'ten bir numara çıkmayacağını biliyorduk biz her baştan. Çok barizdi çünkü. Aptal bir fikir çünkü. Yapay zeka ile değil. Yapay zeka çok iyi bir fikir.
Kapıldı.
Abi bütün dünya kapıldı mı bilmiyorum da bir takım insanlar kapıldı. Buradan para kazandı.
Arsa
belki.
Alanlar çıktı.
Evet, bir de yani koskoca Facebook'un sahibi Zuckerberg firmasını adı Meta'ya falan dönüştürdü. Yani bunlar vizyonsuzluk mu yoksa çok da yüksek vizyonlu ve çok da ileriyi mi gördü bilmiyorum.
Ya bence bu adamlar...
Ama arsa alma hikayesi şeye benziyor, çok affedersin. Evet. Arsa alma dediğin hikaye bu, hep Bitcoin'e zamanında girememiş insanların aman buralar tuttukken yakalayalım... hani benzeri olur. NFT de hep oradan enerji alıp kendi pazarlamış fikirler bunlar. Hepsi patlayınca zaten patladı iş.
Yani aslında buna şöyle bakmamız lazım. Bu büyük platformları yaratan bu mühendis çocuklar, işte Zuckerberg, Jack Dorsey gibi bu insanlar o kadar da büyük iş planları yapıp işte biz böyle bir şey yapacağız, bu da 10 yılda şu kadar büyüyecek, 20 yılda bu kadar büyüyecek gibi planlarla girmediler.
Abi bir şeyi başarılı yaptığın zaman benim başıma da birkaç kere geldi. Böyle tesadüfen yapılan iyi giden işlere falan bakıp insanlar ne kadar vizyonersiniz falan demeyi çok seviyorlar. Halbuki çok fazla şey çok tesadüf, çok
tesadüf
şans.
Tesadüf var, şans var.
Çok
işte
şans.
Doğru yerde doğru zamanda olma eğimi var ve bir takım gidişatı iyi okuma şeysi var.
Şans da çok önemli abi. Evet. Şans da çok önemli. Yalnız bir şey daha ekleyeyim buna. Evet. Yani bu yeni medyanın kendisinin yeni medyalarını kaybetmesi ve bu yeni bir dünya kurma hayalinin asla suya düşmesi. Bu fikrin çökmesi, üstüne bütün enerjisini kaybettiğini görüyoruz zaten. Ama bundan fazlası var. Sadece medya ile ilgili olmayarak bütün dünya kendini yeniye genel olarak kapatıyor gibi bir hava var. Bunun sebebini bilmiyorum. Bak bunu mesela Türkiye'den edebiyat dünyası üzerinden söyleyebilirim sana. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana. İyi kitaplardan bahsetmek zorunda değiliz. Çok satanlardan bahsedelim sadece. Bak hatırlarsın işte atıyorum Dan Brown Da Vinci şifresi. Veya işte The Secret veya Ahmet Ümit'in işte Beyoğlu Rapsodisi veyahut da ne bileyim Ferrari'sin Satan Bilge veya işte Olasılıksız her neyse. Hatırlıyor musun? Ya da işte şey Şu Çılgın Türkler falan. Yani böyle Türkiye'de hep belli aralıklarla bir tane kitap çıkardı. Yani bütün ülke peşinden giderdi.
Evet.
Çoktur böyle bir şey yok. İkincisi daha ilginci.
Neden yok?
İşte yeniye kapanıyor. Bunun sonucu olarak gözlemliyorum ben. Neden yoku bilmiyorum ama bu bir şeyi gösteriyor bize.
Evet.
Şimdi mesela bunu şeyden de görebilirsin. Şimdi bugün Türkiye'nin en büyük yayın evleri Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları ve İş Bankası Yayınları. Burada en büyüğü Can. Onu da kenara not edelim de. Ama bu üç kurumun ortak bir özellikleri var. Yani çok iyi yayın evleri hepsi. Ve yeni çıkan kitap ağırlığı daha az. Daha portföy ağırlıklı yayın evleri bunlar. Şimdi eskiden böyle değildi. Eskiden yeni çıkan çok satanlara ağırlık veren yayın evleri daha büyüktü. Şimdi işte dünya klasikleri, modern klasikler, işte çağdaş ama kült eserleri yayınlayan bu yayıncılar en büyük yayın evleri oldu. Bunu şeyde de görüyorsun, kitapçı raflarında da görüyorsun. Kitapçı raflarında sayıyı atıyorum şimdi, elim altında değil çünkü sayı ama. Yani mesela kitapçının raflarında 1000 tane kitap varsa, eskiden bunun 200 tanesi, 300 tanesi yeni kitaptı. Şimdi 80 tanesi yeni kitap. Çok daha az yer kaplıyor yeni kitaplar. Çok satanlar bile daha az yer kaplıyor.
Ben yeni çıkan kitapların azlığına bağlıyordum. Azlığından çok...
Az değil. Yeni çıkan kitapların sayısında hiçbir azalma
yeni
yok.
Yeni çıkan kitaplar çok ama buna rağmen klasikler ve eski kitaplar daha öne çıkardı.
Evet, yeniye kapanıyor. Bak mesela YouTube Türkiye'de de bunu gözlemliyoruz. Yani bizim yaptığımız işte de bu böyle. Tamam yani bu kapitalizmin etkisi de var. Yani bir ilk başta daha özgürce başlanan işte bir anda işin içine sponsorlar, büyük kontratlar falan gelince tabii ki daha nazik iş yapmak zorunda kalıyorsun. Bunun başka bir yolu yok. Bu da dolayısıyla birçok insanda yeni medyanın yeniliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Buna hiç şüphe yok. Ama bunun da dışında başka bir şey var. Mesela bugün bizim yayın yaptığımız YouTube'a bakıyorsun. Abi trendlere bak. İlk 50'ye bak mesela. Eğer arada bakıyorsan tanımadığın kimseyi görmüyorsun orada.
Evet.
Yani
daha önce gördük.
Bak YouTube'da bugün ülkenin kendini yeniye nasıl kapattığının iyi bir göstergesidir. YouTube'da bugün bu kadar insan varken, bu kadar YouTube'dan çıkan, bu kadar yeni medyada yeni ortaya çıkan insan varken Fatih Altaylı bugün en çok izlenen.
Evet, geleneksel medyadan gelen işte diğerlerini düşününce Cüneyt Özdemir, Nevşin
Mengü. Cüneyt Özdemir yeni değil hiç kimse.
Hepsi eski. Evet.
Şimdi şeye bakıyorsun. Mesela spor yayıncılığına bakıyorsun. Spor yayıncılığında da yani 2-3 kişi sayarsın son 2 yılda ortaya çıkmış ve popülerleşen figür Türkiye'de.
Evet.
Abi onun dışında en çok izlenenlere bak, en yüksek izleme alanlara bak. Hiçbir yeni yüzler değil. Şimdi bu bir şey anlatıyor bize. Ve bunu birçok yerde, siyasette de aynı şey görmüyor muyuz abi? Yani ulan bula bula işte Meral Akşener, Ümit Özdağ falan çıktı yani yeni siyasetçi diye.
Ama sonra geldi.
Tamam zaten paketlendiler. Ama yani sonuçta bak yeni enerji dediğin siyasetçilere bakar mısın? En eski siyasetçiler.
Evet.
Yani bir yeni yüz çıkmıyor. Yani çıkıyordu eskiden yeni yüzler. İşte İmamoğlu'nun çıkışı vesaire bir sürü yüz çıktı Türkiye'den. Dünyadan da çıkıyordu. Şimdi mesela ABD'de de aynı şey var. Trump geri geliyor belki falan. Böyle acayip acayip işler. Yani sonuçta sanıyorum.
Biden, hani Biden yeni, kaç yaşında?
Yani burası biraz yumurta tavuk. Biden kaç yaşında bilmiyorum.
Amerika gibi bir yer nasıl yeni bir yüz çıkartamıyor? O da
abi yeni yüz değil, zombi yönetiyor ülkeyi bir de. Sadece yeni olmuyor, eski yüz olur da biraz daha hani en azından kafası ve hani fiziksel kapasitesi olur falan.
Çok, evet, bu yeni medyayı da ilişkilendirilir aslında. Hem siyaset sahnesinde hem şeyde.
Yani evet, burada bir yumurta tavuk olabilir, onu bilmiyorum.
Futbolda ama... mesela Ronaldo'dan sonra yıldız çıktı artık mı Messi Ronaldo? Orada takılı kaldık hala.
Ya Messi Ronaldo ama daha yeni döneminin sonuna geldi. O kadar kolay değil. Belki o yaşa geldiğinde onlar kadar vaatkar futbolcular olabilir. Mbappeler, Haaland'lar falan bir sürü futbolcu var yani, onu göreceğiz. Futbolda yani yeni yüz durmadan çıkıyor abi. Futbol zaten başka türlü ayakta duramayan bir alan. Onun da tam tersine bir şey var. Yaş yetmiyor çünkü falan. Ama onu şimdi burada ben spor yorumu yapmayayım. Hep kaçındığım şey. ama şeyi söylemek istiyorum. Yani bu yeni medyanın yeniliğini kaybetmesi kendi içinde sebepleri olmakla beraber dünyada da böyle bir eğilim var sanki.
Trendler de oraya gitti. Ve artık yavaş yavaş zaten bu tarihte de hep böyle olmuştu. Roma İmparatorluğu'nu düşün. Arkasından İskenderiye, Babil. Bütün genel şeyler bir merkeziyet etrafında gidiyor. Sonra yavaş yavaş o merkeziyet parçalanmaya başlıyor. Merkeziyetsizlik aşamasına gidiyor. Şu anda biz oraya gidiyoruz ve bununla ilgili bir sürü işaret var. Bunlardan bir tanesi, bunu Instagram şefi, işte Instagram başkanı Adam Mosseri de itiraf etti. İnsanlar daha çok DM'lerde, özel mesajlaşmalarda sosyalleşmeye başladı dedi ve orayı bayağı geliştirdiler. Yani Instagram'da bir...
DM dışında nerede sosyalleşebilir ki zaten?
Hayır, yani daha çok mesela hiç paylaşım yapmıyor ya da çok az story atıyor ama habire şeyde sosyal şeyde mesajlaşmada, özel mesajlaşmada habire aktif.
Ama diğer tarafta ben yapmıyorum mesela Instagram'da hiç paylaşım. Pasifleş. Ama bir sürü insan mesaj gönderiyor, onlara cevap veriyorsun.
Sen de onlara tabii veriyorsun.
Çoğuna da vermiyorum
ya da şey yapıyorsun ya da mesaj atmaya kalktığında zaman mesela bir şeyi, bir paylaşımı birine özel mesaj göndermeye kalktığı zaman bir liste çıkıyor ve çok kolay bir şekilde beğendiğim bir içeriği, postu 10 kişiye gönderebiliyorum mesela.
Tabii.
Orayı geliştirmeye adadılar kendilerini ve DM'ler yükselmeye başladı. Bu aslında internette de bir balkanizasyon, platformların balkanizasyonu var. Küçük platformlara doğru giden bir akış var şu anda. Ve herkes
diğer
de bunu,
yandan
herkes de bunu öngörüyor.
Yepyeni platformlar denendi. Yani işte Mastodon, Blue Sky falan.
Olmuyor
ben,
gibi.
Ben gibi. Blue Sky çıktığında ilk şey yazmıştım girip. Blue Sky yeni medyaların Muharrem İncesidir. Çok heyecanla çıktı ama çok kısa sürede yok olacak yazmıştım. Altta bayağı küfür yemiştim. Yani Blue Sky'cılar ve Muharrem İnceciler aynı anda karşıma almıştım.
Önce yani yavaş yavaş, sonra birdenbire prensibi burada da işleyebilir. Yani biz yavaş yavaş, aşaması biraz uzamış olabilir.
Olabilir.
Platformlar çünkü çok bıkkınlık vermeye başladı. Yani en son ne zaman özel bir şey paylaştın?
Yeniye kapalı olmanın yani da bunda etkisi
olabilir. En son ne zaman tweet attın? En son ne zaman Instagram'da post attım. Ben sadece şey için yapıyorum şu anda. Bütün sosyal medya kullanımım, yazdığım yazıları, ürettiğim içerikleri, yani aslında başka bir sektörde yaptığım işleri paylaşmaya döndü. Ben hiç özel bir şey atmıyorum artık. Birçok kişi de öyle gözlemliyorum.
Bu yeni fikrini kaybetmesi, evet, yeni medyanın şeyde de gördük. Podcast bölümünde de anlatmıştık.
Evet.
Yani podcast bütün heyecanını kaybetti dünyada. YouTube çok hızlı büyüyor ama o kıvılcımını, büyüsünü kaybetti kesin.
Evet.
Ve yeni gelen medya kuruluşları da TikTok hala çok daha amatör olmasına rağmen benzer bir eğilim var orada da. Çok para kazanmaya yönelik algoritmik akışlar var ve dolayısıyla insanların doğal iletişim kurdukları bir yer olmaktan çok hızlı çıkmakla meşgul orası da. Ama bununla beraber...
Ama bunda şeyin de etkisi var. Algoritmaların da etkisi var.
Abi, yani
Fatih Altaylı bir anda ilk çok izlendiğini görünce sürekli onu önermeye başlıyor. Bu bir anda şey yaratıyor.
Ama önerdikçe de izleniyor yani orada tabii. Fatih Altaylı'nın doğal becerisi de var yani.
O da var ama bir yandan da yeni insanlara bu şansı çok fazla vermediğini düşünüyorum benim algoritmaların.
Niye versin abi? Zaten adam para kazanacağına veriyor. Yani onun böyle bir niyeti yok ki. O sadece yönetim kurulu.
Bu da tıkanır
kurulu
bir süre sonra.
Tıkanıyor zaten.
İşte bu da yayıncılık.
Tıkanıyor zaten ama o yönetim, evet, kuruluna sadece hisse değerini arttırmaya çalışan, hacmini arttırmaya çalışan bir şirket. Yani onun yayıncıları önemsediği falan yok ki, önemsiyormuş gibi yapıyor sadece doğal olarak yani. Çünkü hani bazen bu
siz
kurumlara...
Siz bizim canımızsınız.
Abi şeyde, bu kurumlara bakıp zaten samimiyet, evet, beklemek çok safça olur. Yani tabii ki para kazanmak istiyorlar ve sadece para kazanmak istiyorlar. Bunun için de maalesef harcanan biz oluyoruz. Peki şimdi şeye bakalım mı istersen?
Ama şeyin bak, nitelik konusu yükselecek. Bence bundan sonraki aşama, senin söyleyeceğin yayıncıların perspektifinde de muhtemelen o vardır. Hı-hı. Geçenlerde ben bir yazı yazdım. The Guardian geleneksel bir listesi var. En çok okunan haberler şeklinde. Bir de onun üzerine içinde en çok vakit geçirilen makalelerin listesini yapmaya başladı. Hı hı. Makale ya da haberlerin. Çok az tıklanmış belki ama girenlerin hepsi içinde sonuna kadar okumuşlar. 10 dakika, 15 dakika durmuşlar. Odaklı okunanları ayrı bir liste haline getirmeye başladı. Hı. Ve orada bir değer var. O insanlara daha fazla reklam gösterebilirsin.
Bu olabilir tabii. Bunun hacmi böyle kısa dediğim, içerik tüketenlerin, evet, getirdiği gelirle ne kadar yarışır onu bilmiyorum. Büyümesi başka, ona rekabet etmesi başka bir şey.
Niteliğin yükselişinin, yani nicelikten ziyade, tıklanma sayılarından ziyade nitelikli içeriğin, hı, özellikle yapay zeka ile rekabet etmek için de öne çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yeni medyanın tekrar, yani özellikle haber medyası açısından düşünürsek onları yükseltecek şey. Çünkü zaten çok tıklanacak içeriği, çok fazla okunabilecek içeriği, çok fazla görülebilecek içeriği yapay zeka üretir. Yani o vasatı yakalayacak şeyi yapay zeka üretir. Fakat organik içerikte eğer iyi bir çalışmayla çok farklı bir şey yaptığınız zaman o da artık
öneminin artacağı kesin. Ama neyle yarışacak, ne kadar daha geçecek onu tabii görmek lazım. Zaten artıyor abi. Kesinlikle artıyor yani. Organik, otantik içeriğin önemi her gün her yerde artıyor ki birazdan Reuters raporunda, evet, da göreceksin. Aslında bunu doğrulayan beklentiler var medya kuruluşlarından.
New York Times'in yükselişi de aslında.
Tabii gibi, abi, evet, bunun gibi birçok kuruluşun ve daha da yükselecekler, evet, gibi görünüyor. Merkez medya geri geliyor. Ama işin ilginci Türkiye'de televizyonlar geri geldi. Sen farkındasındır. Evet. Yani bugün artık televizyon kanalları dizi çekerken, prodüksiyon yaparken streaming platformlarından çok daha fazla para veriyor insanlara, yönetmenlere, oyunculara. Ve dolayısıyla hani hatırlıyorsun, bundan birkaç sene önce herkes bu platformlara içerik üretmek istiyordu. Bir dizi yapmaya çalışıyorlardı. İşte Disney'e isteyenler vardı. Gerçi Disney sıçtı batırdı işin içine. Hayır ama birçok insan istiyordu. İşte HBO geliyor diye herkes çok heyecanlanmıştı. Netflix'te herkes dizi yapmak istiyordu falan. Abi şimdi istemiyor insanlar. Çünkü yani televizyonun verdiği paranın 1/4 belki 1/5 veriyor bu platformlar. Evet. Dolayısıyla televizyon geri geliyor. Televizyon kutuları geri geliyor işin ilginci. Oradan YouTube'da izleyebildiğin için. Yani geleneksel medya gidiyor gibi yapıp galiba geri geliyor. Şimdi bunun karşılığı olarak Reuters'daki araştırmaya geçeyim istersen. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mıydı buna geçmeden?
Yok.
O zaman buna bakayım. Bu 50 farklı ülkeden dijital dünyayı hakikaten domine eden 300 tane yayıncıyla yapılan kocaman bir anket. Anketin bir özetini söyleyeyim önce. Sonra madde madde beklentilerini anlatacağım. Bir kere özetle diyor ki ya bir kere yapay zeka piyasayı dümdüz edecek diyorlar. Çıkan veri ve haber enflasyonu yapay zekanın da etkisiyle veriye ve habere olan güveni çok daha düşürecek, çok daha zedeleyecek. Bunun sonucu olarak ana akım çok daha güvenilir olacak diyor. Hatta bu işte bu önümüzdeki bir sene içinde 40 tane ülkede olacak kritik seçimler de daha da önemli olacak bilgi beklentisi konusunda. Üstüne tabii Türkiye'deki ana akım medyada işte A Haberler bilmem neleri falan işin içine katılmıyor. Kimse güvenmiyor ama yani bundan bahsederken CNN'lerden işte Le Monde'dan bilmem neden bahsediyoruz. Telegraf'tan falan. Ayrıca tabii bu şeyde yani Ukrayna, Gazze, Filistin bütün bu savaşların da ana akım medyanın popülerliğini ve angajmanını arttırdığını göreceğiz diye bir beklenti var. 2026'ya kadar bu insanların beklentisi internetteki içeriğin büyük çoğunluğunun sentetik olmasını bekliyorlar. Yani yapay zekadan yapılmış. Hı hı. Ve bu tarihten sonra da artık gazetecilerin hemen hemen hepsinin kendi rollerini baştan tarif etmeleri gerekeceğini söylüyor. Bu sana bir haber olabilir. Yani sen gel şu an mevcut olarak tarif etmekle meşgulsün
bununla
zaten.
Bununla ilgili birkaç tane yazı yazdım.
Yazdın
çünkü
evet.
Kendini farklılaştırman gerekiyor. Hı hı. Robot olmadığının altını çizmen gerekiyor.
Çizmen gerekiyor.
Evet.
Buna ek olarak yapay zeka arama motorlarını da çok etkileyeceğini ve bununla beraber Facebook ve X gibi platformlardan medya kuruluşlarına izleyici akışının çok düşeceğini
evet.
Öngörüyorlar.
Çok düşürdüler zaten.
2023'te epey düşürmüş evet. 2023'te çok düşmüş hakikaten. Hı-hı. Yani özellikle Facebook'tan %48 düşmüş medya evet. kuruluşlarına akış. Twitter'dan da %27 düşmüş. Bayağı evet. çok sert düştü. Yani bir senede %27 de çok yüksek. %48 ölüm demek zaten.
Evet,
yani
zaten
ölüyor demek.
Habercilik
yani.
Sektörü hep onu tartışıyor şu sıralar. Platform bağımlılığından kurtulup kendini direkt siteye gelen insanları okuyucuyu ya da izleyiciyi icat etmek
tam
için
tam bunu söylemişler bir noktada zaten. Evet. Tam dediğine de gelmiş evet. birçok şey. Birçok yayıncı. Ama bu arada tabii haber yayıncılarının bundan dolayı sosyal medya devlerine olan bağımlılıklarını azaltacaklarını söylüyor. Evet. Bu önemli ve olumlu bir şey olabilir. Ama bununla beraber tabii ki kendi izleyicilerine ulaşmak evet. için daha agresif olacaklarını ve alternatif finansal yöntemlere daha çok eğileceklerini bekliyorlar. Tabii bu sponsorları reklam ve sponsorların ulaşımını kötü etkileyecek bir şey bu. Çünkü duvarın arkasında yani paywall abi Türkçe'ye çeviremedim paywall. Nedir paywall Türkçesi?
Ödeme duvarı.
Ödeme duvarı da neyse
ödeme
kimse
duvarı diyorlar işte.
Öyle mi diyorlar? Ödeme duvarının arkasındaki içerikler tabii ki aynı geliri sağlayacak ama daha az kişi tarafından tüketileceği yani. İçin tabii sponsorlar için de bir ulaşım ve reklam sorunu çıkacağını.
Ama bir yandan da o abonelik bedelini ödeyip de onu izlemeye göz alan insanlar iyi tüketici. Yani reklam veren için daha değerli.
Ama reklam veremiyorsun işte oraya.
İşte araya reklam vermeye yolunu bulursan.
Ama bununla beraber tabii yapay zeka en iyi sahiplenen ve en iyi yöneten kurumların önüne çıkacağını ama bunların da çok büyük bir ihtimalle en büyük sermaye ve ana akım grupları olacağını öngörüyorlar. Yani küçük hı-hı. yayıncıların veya bireysel yayıncıların iyice devre dışı kalacağını öngörüyorlar. Burada tabii bir takım başlıklar var. Bir kere en ilginci bütün bu bilgilere rağmen önümüzdeki yıldan çok umutlu bu kurumlar. Kendi işleri açısından. Facebook ve X'ten gelecek izleyicinin düşmesini beklemelerine rağmen WhatsApp, Instagram, TikTok ve YouTube'dan izleyicilere ulaşmak için çok daha fazla çaba göstereceklerini söylüyorlar. Hmm. Bu kurumların %64'ü çok daha fazla video üreteceğini, %52'si daha çok newsletter işte direkt ulaşmak demiştik ya üreteceğini. Hmm. Burada ilginç bir veri var ama %47'si daha çok podcast üreteceğini söylüyor. Bu keşke böyle olsa ve o zaman podcast dünyası gerçekten biraz hareketlenebilir dünyada. Büyük bir kısırlık var daha önce konuştuğumuz gibi. Hmm. %80'i bu kurumların. Bak bu çok yüksek bir oran. Abonelik ve üyelik gelir modellerine çok sıcak bakıyor. Önümüzdeki yıllar için. Buna ihtiyaçları olacağını düşünüyor.
Kirliliği temizleyecek bir şey, gürültü. Çünkü sentetik içerik insanlarda iyice bıkkınlık yaratacak. Biz bugün nasıl bu büyük haber portallarında doğru düz gerçek bir haber bulmaya uğraşıyoruz. Bulamıyoruz yani şeyi. Evet. Galeri çıkıyor orada kaydır kaydır. Hep aynı şeyler. Ve yavaş yavaş artık nitelikli bir şey, sana perspektif verecek bir şey aramaya başlıyorsun. İşte bu arayış. Abi bir takım insanları aboneliğe götürebilir.
Biz Sokrates'in App Arrival için işte evet. denemeler yaptık. Yapay zeka yazacak makaleler falan. Abi çok iyi makaleler yazdırdım ben. Yani bir karakter oluşturup, yazar Hı-hı. oluşturup o yazarın özelliklerini, dilini, üslubunu, bilgisini ve siyasi görüşlerini, işte cinsel sorunlarını falan bütün karakterini herif tanımlayıp oradan yola çıkarak makale yazdırdım herife ve o makaleyi biraz düzelttim. Hakikaten manyak yazı yazıyor yani. Şimdi bak buradan şuna varıyoruz. Bu 300 medya kuruluşunun %56'sı yapay zeka ile içerik üretmeye sıcak bakıyor. Haber içeriği üretmeye.
Batarlar.
%56'sı bak.
%56'sı mı? Yani iyi bir yere gitmez o.
Yani tabii ana makaleler mi yoksa belki de evet. işte ne bileyim ben şeydeki Takvim Gazetesi'ndeki gibi beslenme tarifleri falan da bununla ilgili olabilir. Bütün içeriği bunu öğreteceğiz demiyorlar ama buna sıcak Hı-hı. baktıklarını söylüyorlar. Ama %44'ü kesinlikle sıcak bakmadığını da söylüyor. Bu da güzel bir taraf.
Evet, bence farklılaşma enstrümanı olacak. Organik içerik yapan.
Bir de AI nasıl kullandığına bağlı abi. Ne? AI, yapay zekayı nasıl kullandığına bağlı.
Hangi kriterlerine... Hangi haberleri yazdırdığına da bağlı.
Çok iyi bir yazar evet. tasarlamayı becerirsen, çok ilginç bir yazar tasarlamayı becerirsen yapay zekayla kendi başına bir şey olabilir. Kahraman olabilir o yazar. Yani çok meşhur olabilir. Onu bilmiyorum.
Buna çok ihtimal vermiyorum ya.
Ben bilmiyorum abi. Hiç fikrim yok gerçekten.
Çok kötü şeyler yazıyorlar çünkü yani. Şimdilik. Deneyim yok.
Şimdilik neyse bunu belki bir süre sonra konuşuruz evet. ama bunun olmayacağını söylemek için belki erken olabilir. Hı. Olacağını iddia ediyor çoğu insan. Ben de olacak diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi göreceğiz yani. Bu şimdi bunların hepsi şey tevatür. Şeye gelelim. VR, AR gibi konularda beklentileri düşük. Ama yapay zekanın bunlara dahil olmasıyla belki diyorlar ama bu konularda ağırlıklı bir beklenti yok. Bu zaten bir sürpriz değil. Günlük gazete baskısı artık iyice azalacak. Dergilerin baskısı iyice azalacak. Çoğu tamamen kapanmayı tutacak. Habercilerin Türkiye'nin bu 90'larda geçirdiği dönüşüm olabilir mi bilmiyorum. Habercilerin az haber değeri olmayan içerikleri yani eğlence vesaire türü içerikleri artacak diyor. Yani işte astroloji, işte Hı-hı. şey yemek tarifleri, beslenme önerileri falan.
Şimdi Times'ın daha çok oyunlardan ve yemek tariflerinden yükselmesi gibi.
Bunların artacağını bekliyorlar.
Evet.
Diyor ki bu önümüzdeki dönemde yapay zekadan umutlu olanlar yapay zeka ya karamsar bakan ve çekinenleri fena halde bastıracaklar diyor. Ve şey diyor sonunda da herkesin ortak görüşü bu neredeyse hükümetlerin teknolojiyi daha da anlamadıkları bir sene olacak diyor bu sene için.
Ya parlamentolarda aslında şunu düşünürsen bu da geleneksel medyaya benziyor biraz. Biraz önce dedin ya haber harici içerikte artma olacak diye televizyon da böyle bir şeydi. Televizyonun ilk özel televizyoncunun ilk yıllarında zaten TRT'de çıkmıyordu da ana haber bülteninin arasına reklam alınmazdı. Hı-hı. Ana haber bülteni bir blok halinde çıkardı. Reklamsız olurdu genellikle.
Gülgün Feyman'ın Hop Tereler'de tek soruda 250'sini hatırlıyor musun? O reklam sayılır mı yoksa?
Ya bilmiyorum. O haberlerden sonraydı ama. Doğru. Ama haber özel bir kategori.
Haber bülteninin ortasında reklam diyorsun
haber
sen.
Haber bülteninin ortasında kuşak reklamı girilmiyordu. Özel doğru. televizyoncunun ilk yıllarında.
Doğru
o zaman reklamları haberi kim finanse ediyordu? Haberi eğlence içeriği finanse ediyordu. Haberden sonra dizi başlıyordu. Dizinin arasına girilen alınan reklam. Eğlence programının arasında alınan reklam. Maçın arasında gösterilen reklam. Aynı zaman de gazeteciliği finanse ediyordu. Zaten yeni medyanın habercilikte parçaladığı en büyük şey bu oldu. Haberciler yalnız kaldı. Yani eğlence içeriği ayrılınca Acun'un habersiz kanal kurması gibi. Yani TV8'de haber bülteni yok ya. Hı hı. Acun Ilıcalı'nın kanalında. Şeyde de sosyal medyada da haber içeriğiyle eğlence içeriği ayrıldı. Eğlence içeriği sosyal medyanın eline geçti. İşte Facebook'un, Instagram'ın başka platformların eline geçti. Hı hı. Haberci eğlenceden soyutlandı haberi yapanlar. Finanse etmemeye başladı eğlence kısmı haberi ve böylece gazetecilik krize girdi. Hmm. Şu an gazetecilik o krizden çıkmanın yolunu yeniden eski alışkanlıklarını tutunarak bulmaya başlıyor. İşte New York Times'ın gelirlerini, abonelik şeylerini araştırması vardı 2021 yılında sanırım. %41'i ilk çeyrekte diye hatırlıyorum 2021'in. %41'i haber dışı içerik için abone olmuş New York Times'a. Bu büyük bir şey aslında.
Spor haberlerini de haber diye mi sayıyoruz? Nasıl? Yoksa sadece siyaseti mi haber diye sayıyor?
Yok, spor da habere dahil.
Haber diye sayıyor.
O da habere dahil. Hı-hı. Ama şey işte bu yemek tarifi vermek, oyunlar, bir takım
çok
şeyler.
Geniş o seksiyonları New York Times'ın tabii. Çok geniş o seksiyonları. Zaten oraya beklenti yatırdım. De onların çok da artması işte.
Oradan farklılaştılar zaten. Aha. İşte bu yeni medyada da bu olmaya başlıyor. Fakat işte bundan sonra işte bir sonraki büyük platform ne yapmalı sorusu var. Yani nereden çıkacak? Bence ya
bir büyük platform daha çıkar mı sence?
Çıkarsa bence
dünyanın kendini yeniye bu kadar kapattığı doğruysa çok zor sanki.
İşte bir yerden sonra yine ihtiyacı olacak. Yani çünkü öyle bir büyük bir gürültü var, öyle bir büyük bir kirlilik var ki yani gürültü her şeyi bastırıyor. Hiçbir şeyi duyamıyorsun. Hakikat duyulmuyor. Nitelikli içeriği bulmak çok zorlaşıyor. Bu akışın içerisinde. Yani bir sonraki büyük platformun vaadi bence şey olacak. Sadeleştirme. Yani şeyden arındırma, fazlalıklardan arındırma ve sana bir kürasyon sunma. Yani önceki gazeteleri hatırla.
Senin olmasını istediğin şey mi bu, olmasını beklediğin şey mi?
Olmasını beklediğim şey bu. Bir kürasyondur çünkü şey, sonu olması lazım. Eski gazetelerde başı vardı, sonu vardı. Gazeteyi okurdum ve her gazetenin bir üslubu vardı. Kendi kürasyonu vardı. Yani ben pazar günleri özellikle apartmanda gazeteleri değiştiriyorduk. Ben babamın okuduğu Hürriyet'i komşuya götürüyordum. Komşudan Milliyet'i veya Cumhuriyet'i alıyordum. Onlara da Hürriyet'i veriyordum. Bir kürasyon vardı.
Sen alışkanlığın nasıl değişeceğine bakıyorsun.
Yapının
nasıl değişeceğini bekliyorum biliyor musun ben? Peki bir sonraki platform diyordun. Ben senin sözünü kestim. Onun ne olması gerektiğini düşünüyorsun abi?
Şimdi burada benim katıldığım bir görüş var. Yani Flipboard var ya bu
evet.
İçeriği toparlayan Facebook içeriğini falan bir kürasyonunu yapan bir kurum aslında. Flipboard'un CEO'su Mike McCue'nun bir görüşü var. Diyor ki küçük ve şeffaf topluluklardaki kalite ve güven ile bu kaliteli sohbetlerin milyonlara ulaşma yeteneğini ikisini aynı anda yapabilen bir platform bir sonraki büyük platform olabilir diyor. Yani hem küçük ve şeffaf olduğunu küçük bir topluluğun içerisinde yer aldığını hissettireceksin insanlara. Twitter ya da Facebook ya da Instagram kadar devasa bir şeyin içinde değil. Ama bir yandan da bu kaliteli sohbeti milyonlara ulaştırma yeteneğini
Reddit subreddit gibi mi yani?
Evet.
Onun gibi bir sistemle
yani Ekşi Sözlüğün eski zamanları da gibi aslında. Hem küçük ve şeffaf toplulukta hem de çok büyük kitlelere ulaşıyordu ama sonra bir anda küçük ve şeffaf topluluk hali gitmiş oldu. İşte trollerin eline geçti ve böyle oldu. İşte bunu yapabilen...
Ben hala çok kullanıyorum tabii de işte. Evet. Eskisini özlemek yani, mümkün değil.
İşte ancak işte herkesi memnun etmeyi başaran tek bir platform yerine sosyal medyanın geleceği daha çok insanlara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan bir platformlar ağı olacak diyor. Yani birbirleriyle ortak protokol çalışan mesela şeyle Threads'le Mastodon'un protokolü aslında birbirleriyle çalışabilir halde ama daha henüz o altyapısını kuramadılar. Yani ben gireceğim oraya. Blue Sky'in de buna uyum sağlaması lazım. Mesela tek bir ben küçük orada kendi topluluğumda olacağım. Ama geri geldiğinde de bir anda herkese bunu ulaştırma gücüne sahip olacağım. Instagram'da şeye dikkat et. Yeşil yıldızlı storyler artmaya başladı.
Yeşil yıldızlı story ne?
Yeşil yıldızlı story şu. Seni takip eden herkesin gördüğü storyler var.
Ha, yakın arkadaş gruplarına
yakın
bakıyorsun.
Yakın arkadaşları daralttın. Onu yapma ihtiyacı hissediyor insanlar.
Abi çok zayıf benim Instagram takibim ya. Arada girip böyle kısacık bir şeye bakıp hemen çıkıyorum yani o kadar.
İşte Instagram'ı sürekli kullananlar mesaj için bunlar artık şey oldu. Çünkü bir yere gidiyorsun, birinin görmesini istemiyorsun. Ya da bir yere gidiyorsun, çok özel bir an paylaşıyorsun. O zaman artık şeylerini küçültüyorsun. Ama istediğin zaman da tekrar o büyük kitlelere açılma yeteneği.
Bu söylediğin gibi yani.
Bu ikisinin şeyini.
Küçük komüniteleri öngörmek
diyorsun. Küçük komüniteleri milyonlarla buluşturabilecek bir şey merkeziyetsiz bir ağa ihtiyaç var. Yani merkezi ama merkeziyetsiz bir ağ.
Pekala. Yani senin deyişinle bugün eski medya 451. Benim deyişimle 451'in sonuna geldik. Bir dahaki
bugün
bölümde.
Bugün yeni medyanın gelenekselleşmiş olduğunu artık.
Evet.
Üzerindeki başındaki yeninin fazla olduğunu. Bir sonraki yeni medyayı beklemek üzere olduğumuzu anlatacak bir bölüm yapmış olduğumuzu umuyorduk.
Yaptık tabii. Evet. Çok konu konuştuk ama yani buraya kadar dinleyenlere de teşekkür etmek ve tebrik etmek de lazım. Çok bilgi verdik çünkü bir kısmı bildiğiniz bilgiler belki. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bu bölümden hoşça kalın.
Hoşça kalın.